Merhabalar, büroda istişare bölümümüzle huzurlarınızdayız. Ben Anıl Halis Akar.
Ben Cem Gezgör.
Tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bugün istişare bölümümüzle huzurlarınızdayız dedik. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Başkan.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız?
Memleket gibi diyelim. Uğraşıyoruz, yoğun. Hem kendi mesleki faaliyetlerimiz hem meslek odasında yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor hızla.
Esin Köymen'i tanıyarak başlayalım programımıza.
Evet. 91-95 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Yani aslında Anadolu'dan göçen bir ailenin çocuğu olarak ilk öğretimden itibaren İstanbul'a yerleştik. Bütün öğretim hayatım İstanbul içerisinde geçti. Mimarlık en çok istediğim bölümdü. Yani ardı ardına fakülteler değişik olmasına rağmen ilk 5 sıradaki tercihim Mimarlık Fakültesi'ydi. Çok severek yaptığım bir iş. Serbest olarak çalışıyorum şu anda da. İkinci dönemdir Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyorum. Ondan önce de Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Sekreterliği görevlerini yaptım. Öğrenciliğimden beri aslında odanın çalışmaları içerisindeyim. Odanın o dönem yaptığı öğrenci çalışmaları, Galata grubu, uygarlıkların izinde Galata grubu çalışmalarıyla başladık. Birinci sınıftan itibaren. Çeşitli dönemlerde komisyonlarında, çalışmalarında, işte kentleşme komisyonlarında çalışmaları sürdürdükten sonra daha sonra da yönetim kurullarına görev aldım.
Bir neredeyse mimarlık bölümünün büyük bir bölümü oda faaliyetleriyle.
Öğrencilikten
günümüze kadar mesleğin değerlerinin savunulması adına bir mücadeleyle geçti sanıyorum.
Aslında belki de mimarlık anlayışımın şekillenmesinde mimarlık fakültesinden sonra ve hatta belki de ondan daha uzun süre bir ne diyelim okul olarak Mimarlar Odası'nı görüyorum. Dolayısıyla mesleğimin bütün etik değerlerine sahip çıkmak amacı ve toplum yararına mimarlık çalışmaları kendi serbest çalışma hayatımda da Mimarlar Odası'nın politikalarıyla örtüşmek durumunda ve dolayısıyla da öyle bir rahatlık içerisinde çalışmalarını sürdürüyoruz.
O zaman şimdiki pandemi dönemi çalışmaları nasıl gidiyor diyelim. Direkt günümüze gelelim.
Mimarlar Odası'nda pandeminin ilk başlarında aslında hepimiz için çok beklediğimiz, bildiğimiz, tanıdığımız bir dönem değildi. Çok etkiledi elbette. Biz de Mimarlar Odası'nda yönetim kurulları olarak da aslında nasıl bir çalışma yöntemi yapacağımızı çok iyi bilmiyorduk. Hele uzaktan işte şimdi çeşitli internet programları üzerinden yaptığımız toplantıları da aslında o kadar hakim değildik. İlk bir bocalamadan sonra aslında yani hani yüz yüze yerine telefonla önce arkasından çeşitli sohbetlerle çeşitli programlar üzerinde yönetim kurulu toplantılarıyla aslında süreci birlikte değerlendirdik önce. Arkasından da hani yönetim kurulu tamam ama peki meslektaşlarımız ne yapıyor sorusunun yanıtını alabilmek için de ilk kısıtlılık getirilen yaş grubu 65 yaş üstü bütün mimarlarımızı aradık. Ve aslında oradan gelen yanıtlar bütün bu süreçte 65 yaş üzeri için ne tür etkileri olduğunu da görmüş olduk. Diğer taraftan bu arada genç meslektaşlarımızı aradık. Yaklaşık 60 bin sicil numarası, 60 binin üzerindeki üyelerimizi. Onlardan gelen yanıtları da değerlendirdik. Böylelikle aslında 65 yaş üstü ve hani neredeyse yeni mezunlar arasındaki bu pandemi sürecinde değerlendirmelerin ne olduğu, sıkıntıların ne olduğunu öğrenmiş olduk. Kendi yönetim kurulu çalışmalarımızı da aslında deneyimleyerek aslında o sıkıntılı süreci aşmanın yöntemlerini bulduk diyebilirim.
Peki bu süreçte şimdi Uluslararası Mimarlar Birliği, Avrupa Mimarlar Konseyi ile de hani ilişkilerinizin olduğunu biliyoruz. Onlarda da bir bilgi alışverişi söz konusu oldu mu pandemi sürecinde? Onlar nasıl yürütmüşler bu süreçleri? Oradaki mimarların durumu ne?
Elbette. Bir kere Uluslararası Mimarlar Birliği'nin üyesiyiz. Genel Başkanımız ikinci başkan olarak orada görev yapıyor. Avrupa Mimarlar Konseyi ile keza aynı şekilde bağlantılar devam ediyor. Dolayısıyla her ikisi içinde yönetim kurulu toplantıları var, rutin devam eden. Bu toplantılarda zaten hani ülkenin gündemine, dünyanın gündemine, pandemi sürecinin meslek hayatımıza etkilerine kadar ki Uluslararası Mimarlar Birliği zaten her yıl bir tema geliştirdiği için bütün bu mimarlık ortamıyla ilgili de değerlendirmelerini yapıyor. Uzaktan toplantılar artık yüz yüze olamadığı için uzaktan toplantılar devam ediyor.
Peki şeyle devam edelim yine hani bir mimar olarak konuşuyoruz hepimiz meslektaşız. Bu peki pandemi sürecinde kentsel olarak neyin eksik olduğunu gördünüz? Yani neler gözünüze çarptı ilk etapta? Mimarlar olarak neyi geliştirebiliriz dediniz?
Aslında kent planlamasının ne kadar önemli olduğu, evet, kentsel boşlukların, yeşil alanların, rekreasyon alanlarının ya da kamusal hizmetlere erişimin kent içinde ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Özellikle kısıtlı zaman dilimleri içerisinde sokağa çıkmak gibi bir durumla karşı karşıya kalınca, yürüme mesafelerinde işte rahatlıkla oturup dinlenebileceğim park ne kadar önemli. İşte çocukların saat kısıtı var, dolayısıyla evin yakınında bir park olması ne kadar önemli. Kent içi boşluklar ne kadar önemli. Çünkü pandemi koşullarında çok yoğun yapılaşmaların olduğu alanlarda insanların dışarıya çıkıp da rahat nefes alabilecekleri alanların olmaması bu bulaş riskini de aslında artırıyor. Öte yandan tabii hastaneler süreciyle, evet, bağlantılı olarak da şeyi söyleyebiliriz. Heybeliada Sanatoryumu'nu biliyorsunuz aynı, hı-hı, dönemlerde, hı-hı, bu pandemi sürecinde Diyanet'e devri söz konusu oldu. Bir taraftan hani işte Atatürk Havalimanı'nda işte 17-25 17 numaralı pistin tam baş bölümünde pist tümden yok edilerek aslında kullanılamaz hale getirilerek bir pandemi hastanesi yapıldı. Eş zamanlı olarak Sancaktepe'deki askeri alanda yine bir pandemi hastanesi yapıldı. Ama öbür taraftan Türkiye'nin ilk pandemi hastanelerinden biri olan Heybeliada Sanatoryumu da Diyanet'e devredildi. Hı hı. Şimdi dolayısıyla aslında pandemiden biz çok ders çıkartıyoruz ama hani merkezi yönetimler bu anlamda sanırım bizim çıkarttığımız kadar ders çıkartmıyorlar.
Şimdi olağanüstü bir dönem yaşıyoruz bu pandemi süreci içerisinde. Bu olağanüstü dönem içerisinde de mekan kavramında bir farklılaşmalar, yeniden bir adlandırmalar ortaya çıktı. Ne bileyim, aramıza mesafeler girmeye başladı. Önceden özellikle kurumsal yerlerdeki belli ölçülere işte 1 metre, 1,5 metre gibi alanlar, yeni fonksiyonlar üretilmeye çalışıldı. Şu an günümüzde hala daha bunları yaşıyoruz. Belli bir restoranlarda, işte kafelerde şu an kapalı ama belli bir mesafeler öngörülüyor sağlık sistemi açısından, ama bizim geçmişte ve şimdiye kadar yapılan projelerde bunlar dikkate alınmadan gerçekleştirilmiş.
Eski o Neufer standartları tarzı bir hareketle herkes yapıyordu tasarımları.
Evet, planlar projelerdi. Şimdi yeni dünya eski dünya olmayacak, yeni dünya farklı bir dünya olacak tartışmaları boyutundan söylüyorum. Sizce bu ölçülerde ve yeni mekan kavramı düzeninde bir değişiklik olacak mı?
Birincisi, böyle birdenbire pandemi sonrası bütün dünya bambaşka bakacak yaşama, hayata ya da çevreye diye düşünmüyorum. Yani o kadar hızlı bir dönüşümün olması mümkün değil. Biraz gerçekçi olmak lazım. Evet. Etkiliyor mu? Evet, etkiliyor elbette. Ancak hani mesela ben bunu depremle şey yapıyorum, hı-hı, kıyaslıyorum. 99 aslında Büyük Marmara depremi. Evet. Ya 3 yıl sonra 5 yıl sonra unutuldu. Yani korkarım ki pandemi de öyle olacak bu toplumda. Ama şu anda bütün dünyada aslında bir salgın hastalıkla mücadele gibi bir süreç yaşandığı için bütün dünyada buna benzer tartışmalar yapılıyor. Meslek alanımız üzerinden mimarlık ortamında bütün kamusal mekanların, ortak mekanların, özel mekanların yani konuttan iş yerine, hatta kamusal yapılara, yani çoklu kullanımların olduğu sinema salonlarına, okullar, büyük alışveriş merkezlerine ve okullara kadar aslında tasarımın esnek bir şekilde yeri geldiğinde daha kalabalık, yeri geldiğinde daha az sayıda bireylerle kullanılabilecek mekanlar olması, daha dışa dönük mekanların olması, bu özellikle son süreçlerde imar mevzuatlarını da etkileyecektir elbette. Hani ne kadar kısa sürede olur bunlar bilmiyorum ama bu tartışmalar ne kadar yoğun olabilirse o kadar hızlı bunların gelişebilir bunlar.
Bunların şimdiden işte bürokrasi ve devlet düzeyinde tartışılması gerekmez mi? Hani bunlardan ders çıkarıldığımızı varsayılarak diye düşünüyorum. Böyle bir şey yaşıyoruz.
Sıra oraya gelene kadar da.
Yani şunu söyleyebilirim. Biz salgın hastalıkla ilgili bile çok sağlıklı bilgileri ne yazık ki alamadık. Bu sürecin yönlendiricisi olması gereken tabipler odası mesela bu sürecin dışında bırakıldı. Şimdi böyle bir ortamda hani tasarım ilkeleri için yerel yönetimlerin, merkezi hükümetin hani birlikte çalışmaya yanaşması çok kolay gibi görünmüyor. Ama bu tartışmaların dediğim gibi meslek odaları tarafından, diğer yerel yönetimler tarafından, serbest çalışan mimarlar tarafından dile getirilmesi ve bir şekilde aslında zorlayıcı olması, dönüştürücü olması önemli.
Çevremdeki çünkü mimar arkadaşlarımdan da biliyorum bu pandemi döneminde başlanan proje tasarımları özellikle iç mekan tasarımlarında pandemi sonrasında işverenlerin sorusunda ya ikileminde kaldığını hep söylüyorlar. Şimdi biz bunu yeni düzene göre mi dizayn ettirelim? Eski sizle ilk konuştuğumuz şekilde mi? Ama aynı şekilde aynı personeli buraya nasıl sığdıracağız bu metrekareye tarzı? Bunlar herhalde daha çok konuşula hani yukarılara doğru sirayet edecek gibi duruyor ama ya kararsız kalıyorlar onlar da. Şimdi biz neye göre yapalım bu tasarımları?
Sonuçta yatırımlar
ya da banka binalarıyla ilgili geçen konuk aldığımız arkadaşımız söylemişti. Şimdi dedi bankalar dedi daha az müşteri içeri almak istiyorlar. Ama bundan önceki süreçte biz tasarımda daha başka düşünüyorduk. Ama şimdi işveren diyor ki biz az alacak şekilde bunu tekrar tasarıma sokalım. Ya onlar bile diyor kararsız hani biz neye göre ilerleyeceğiz diye.
Bir şeyi gösteriyor aslında. Yani doğrudan doğruya ne kadar çok kapalı mekan o kadar iyi bir tasarım bence geçerli bir şey değil. Ve bu netleşti. Yani zaten değildi ama bu süreçte bence daha da aleni bir hale geldi. Yarı açık mekanlar, kamusal alanlar yani işte bu bankalarda da diğer kamusal yapılarda da daha yarı açık mekanlar ve dolayısıyla içerinin ve dışarının ortak kullanılabileceği, yarı açık yarı kapalı mekanların kullanılabileceği, alternatiflerin olabileceği, doğal havalandırmaların olacağı, dolayısıyla da işte çok yüksek yapıların bu anlamda çok daha özel mekanik tesisat projelendirmeleriyle ancak daha sağlıklı bir çözüm üretilebileceği gibi aslında pek çok konu tartışıldı. Yurt dışında artık tartışılan bütün bu şeyler çok rahatlıkla artık bizlere erişiyor. Hatta bu pandeminin bir enteresan yönü de normal şartlarda işte birebir konuk edip de konuşamayacağınız aslında dünyanın farklı yerlerinde hem meslektaşlarımız hem toplum bilimciler, sosyologlar, ekonomistlerle aslında uzaktan işte birdenbire aynı ekranın karşısında buluşabiliyorsunuz.
Erişim
ve tartışabiliyorsunuz. Bu son derece önemli. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu
birazcık da toplumun baskısı sonucu olacağını düşünüyorum ben. Hani bir yanda bu şeyin. Çünkü geçmişte hep böyle balkon odalar türemişti. Hani yani projelerde ve satılan konutlarda. Çoğu insan işte balkonunu kapatarak, işte ne bileyim mutfağa katarak veya salonunu büyüterek o balkonu bir nevi metrekaresinin içerisine katıyordu ama şimdi bu pandemi dönemi gösterdi ki insanların o balkonun gerekli olduğu ve nefes alabileceği alan olduğu ortaya çıktı. Bu bakış açısı bu tarz yönetmeliklere ya da işte yeni projeleri olacak şeylere ilham sağlamalı.
Kesinlikle öyle. Bir değişik durumda şu oldu aslında. Bütün özel hayatımız, kamusal ya da özel mekanlarımız yani konuttan bahsediyorum. Aslında kamusal bir mekan gibi kullanılmaya başlandı. Öyle. Yani aynı evin içerisinde uzaktan çalışan işte çiftler, hele bir de çocukları varsa eğitim de alıyorsa her biri kendi odasında ya da işte ne diyelim evin farklı o odalarında aslında kurulu bir düzenle işte eğitim aldı ya da işini yaptı.
Bu paylaşımlı ofisler hepsi gibi oldu. Sanki herkes bir oda kiralamış da kendi mesleğini görevini orada icra ediyormuş gibi bir şey söz konusu.
Evet, dolayısıyla bu mekanların büyüklükleriyle ilgili de bir veri vermeye başladı bize. Özellikle balkon mekanları çok kullanılıyor. Anıl'ın söylediği gibi. Dolayısıyla o balkonlarda işte böyle küçücük sadece çıkıp bir nefes alınacak bir şey değil. Aynı zamanda oturulabilecek bir mekan olarak da pandemi sürecinde çok kullanıldı ve değeri bilindi.
Umarız bu değer daha fazla bilinerekten artmaya devam eder. Birazcık da mesleki ile ilgili hani meslektaşlarımızın sorunlarına yönelik konularla devam edelim. Mimarlık mesleğini ele aldığımızda ilk öne çıkan çarpıcı hani birinci maddede sorunumuz şudur. Mimarların sorunu dediğimizde ilk ne gelir aklınıza?
Tabii ki işsizlik hani insanların aklına ilk gelen ama genel olarak diğer tüm meslekleri de kapsadığı için hani onun dışında daha spesifik bir konu var mı sizce?
Bence şöyle meslektaşlarımız kendi alanlarında ben de dahi serbest çalışan bir mimar olarak aktör olamıyoruz aslında yüklenicinin bir şekilde ne kadar yönlendirmeye çalışırsak çalışalım. Ama hani o yüklenici, işveren aslında bizim daha üstümüzde ve onların bir otoritesi altında çalışmak her zaman keyifli olmuyor. bazen değer yargılarımız örtüşmüyor. Dolayısıyla hani en temel şey tasarım sürecinden itibaren işverenle kurulan ilişki. Elbette işsizlik bambaşka bir sorun ama tasarım süreciyle bağlantılı olarak bunu söyleyebiliriz.
Bu şeylerde de telif konusuna girmek istiyorum. Hani o 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu ile ilgili. Şimdi iki taraftan hani bakıyorum ben buna genel olarak. Şimdi bir mevzuat var zaten mimarları acayip bir şekilde sınırlandıran tasarım yaparken özellikle konutlarda hani daha çok örnek insanlar oradan verdiği için söyleyeyim. İşte Bağdat Caddesi çevresi herkes diyor ki hepsi kutu gibi bina oldu birbirine benziyor. Ama bunu tasarlayan mimarlar da diyor ki sanki bu proje benim yaptığıma çok benziyor. Benim acaba eserime çok benziyor hani benden mi çaldılar o tasarımı? Bu tarz çok fazla tartışma oluyor ama bunlarla ilgili belediyelerin acaba...
Odanın telif kaydı alarak bu sorunu çözebilir.
Yani onun yöntem hani nasıl çözülmeli bu iş?
Şöyle 5846 fikir ve sanat eserleri kapsamında mimari tasarımlar, eskizler, maketler bunların her biri telif hakkı içerecek çalışmalardır. Dolayısıyla bizler zaten meslektaşlarımıza yaptıkları tasarımları meslek odalarında telif kaydı yaptırarak güvence altına almalarını talep ediyoruz. Ve aslında bunları da öneriyoruz kendi telif haklarını korumaları açısından. Ama söylediğiniz bir şey son derece önemli. Özellikle imar mevzuatı yasasından yönetmeliğine kadar olan süreçte parsel büyüklükleri birbirine çok benzeyen yerlerde imar yönetmeliğinin getirdiği kısıtlıklara da baktığımızda böyle meslektaşlarımızın yaratıcı yönünün çok ön plana çıkabileceği olanakların bir miktar sınırlandırıldığını bilmek gerekiyor. Daha çok serbest, avam projeye göre hani yapılabilecek yerlerde aslında bu tasarım kriterleri çok daha rahat olarak uygulanabiliyor. Bunu söyleyebiliriz.
Bir de şöyle bir tartışma konusu var özellikle toplum tarafından mimarlara sorulan hep kent suçlarıyla mücadele ediyoruz. Ama sonuçta o kent suçları diye tabir ettiğimiz bizim mimarlar odasının dava açtığı ya da belli bir kesimin karşı çıktığı projelere bazı meslektaşlarımızın imza attığı ya da mutlaka bir bazı meslektaşlarımızın onayı ya da projesini çizerek gerçekleştirdiği projeler sonuçta. Bunlara yönelik bir kanun ya da bir şey var mıdır? Hani etik yasası
ya da mesleki etik açısından yani açısından. Mimar şey demeli mi? Ben bu projeyi şu şu sebeplerden dolayı kabul edemem. Hayır deme lüksümüz var mı? Yoksa bu iştir, ticarettir, ben buradan para kazanacağım bir şekilde yapmak zorunda mıyım demek mi lazım?
Mimarlık bazen yapmamaktır. Yani hayır diyebilmek gerekiyor. Çünkü kent suçu olarak gördüğümüz, meslek odası olarak dava açtığımız tasarımdan önce aslında o tasarımı ya da o inşai faaliyeti ortaya çıkaracak olan yapılaşma şartları yani imar planlama süreçlerinden bahsediyoruz. O süreçten itibaren başlayan ve dava konusu edilen alanlarda meslektaşlarımızın proje yapmamalarını aslında öneriyoruz. Mesleki denetimde çevresel etki değerlendirmesi raporları düzenliyoruz bu tür projelere. Hem meslektaşımızı yani telif hakları açısından projesini kayıt altına almamıza rağmen kendisini de uyarıyoruz. Yani bu imar faaliyetlerini ortaya çıkaran imar planına dava açmamızın gerekçelerini, daha sonrasında bunun kamu ve toplum yararı açısından nasıl irdelenmesi gerektiğini ve kentleşme politikalarında bütün bu sürecin nereye oturduğunu da ifade eden raporlarla aslında derdimizi de kamuoyuyla paylaşmış oluyoruz. Bu raporlar hem proje müellifine hem ilgili idaresine yani yerel yönetimlerle de paylaşılıyor.
Kısa bir ara veriyoruz programımıza. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz sohbetimize. Büroda istişareye devam ediyoruz. Konuğumuz Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen. Bu bölümde yarışma süreçleriyle başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni döneminde birdenbire hayatımıza kamu yarışmaları ortaya çıktı. İşte Bakırköy, Taksim, Kadıköy, Üsküdar ve bu programı çektiğimiz şu saatlerde de yanılmıyorsam Adalar'da da bir çalışma yürütülüyor. Şartname yayınlandı. Buna yönelik hatta çoğu diğer dört yarışma süreçleri tamamlandı, projeler yayınlandı. Önce yarışmaları bir değerlendirelim. Hani Mimarlar Odası'nın kamuoyuna da paylaştığı bazı mesajları oldu ama buna yönelik sizden ne söylersiniz?
Öncelikle bu kamusal mekanların yarışmalar yöntemiyle projelendirilmesi aslında Mimarlar Odası'nın baştan beri savunduğu bir durum. Tabii uzun yıllar bir AKP iktidarı ve aslında meslek odaları ve yarışmadan çok uzak bir adrese teslim ya da sipariş yapılan projeler yerine böyle bir yöntemin tercih ediliyor olması da son derece önemli. Ancak tabii bu son 20 yıldır kente verilen zararlar, aslında kent suçları bu meydanlar üzerinde özellikle kendini çok gösterdi. 2011 yılında Maltepe ve Yenikapı'da iki tane dolgu yapıldı ve aslında aynı dönemde Taksim'in yayalaştırma projesinden bahsetmeye başladılar ve koruma kurulu kararları alınmaya başlandı o dönemde. Bu yayalaştırma projesi nedeniyle de Taksim Meydanı'ndaki işte o Cumhuriyet Caddesi'nin yer altına alınması, bu arada Atatürk Kültür Merkezi, Gezi Parkı'na top çıkışlısının ihyası, öbür taraftan bir cami projesi ve aslında Taksim Meydanı'nın da meydan niteliğinin ortadan kaldırılması çabalarını gördük. O zaman Başbakan'dı, şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu dolgular yapılırken meydan istiyorsanız Anadolu yakasında Maltepe'de dolgu alanı, Avrupa yakasında da Yenikapı dolgu alanı meydandır demeye başlamıştı. Dolayısıyla şimdi bu meydanlar üzerinde, özellikle Taksim Meydanı üzerinde bir yarışma sürecinin başlaması bütün bu kent suçlarını da düşündüğümüz zaman son derece zor. Ayrıca oranın bir koruma amaçlı imar planı yok. Az önce bahsettiğim bütün kent suçları, Gezi Parkı'ndaki topçu kışlası hariç aslında oluşmuş. Dolayısıyla alanın öncelikle meydan vasfının korunması son derece önemliydi. Bunu ifade eden açıklamalarımız oldu. Bunu kamuoyuyla da paylaştık, Büyükşehir Belediyesi ile de paylaştık. Buradaki hassasiyetimiz, koruma amaçlı imar planı olmayan bir yerde doğrudan doğruya bir meydan tasarımına girdiğiniz zaman var olan bazı projelerinde tetikleyicisi haline gelebilirsiniz. Ayrıca Kültür Bakanı'nın açıkladığı, biliyorsunuz, Galata Port kıyılarından itibaren başlayan, ardından işte Galata Kulesi, Tarık Zafer Tuna'ya, oradan İstiklal Caddesi, yeni yapılan cami, Taksim Meydanı ve yeni Kültür Merkezi aksının bir kültür aksı olduğunu ifade etmişlerdi. Aslında bu kültür aksı tarifinden Taksim Meydanı'na verilen ya da biçilen rolün bir çeşit koridor, geçiş koridoru olduğunu da görüyoruz. Yani aslında orada kimse Taksim'in bir meydan olma özelliğinden, hükümet kanadından bahsediyorum, bahsetmiyordu. Dolayısıyla bu yarışmada meydanı bütün özellikleriyle de Taksim Meydanı 69-77, 1 Mayıs Meydanı'dır, Demokrasi Meydanı'dır. Hani kuruluşu itibariyle Cumhuriyet Anıtı olarak da baktığımızda bütün bunların hani ele alınma sürecinin son derece zor olduğunu, burada imar planlarını zorlamadan, koruma amaçlı imar planlarını hayata geçirmeden yapılacak olan bütün projelerin, yarışmaların aslında meydan mı, park mı, ki yarışmalarda da aslında sonuç ürünlerde de o da görünüyor. Bunların ikisinin arasında gidip gelen, işte biraz koridor olmasına yönlendiren çalışmaların olabilme ihtimalini aslında bu yarışma sürecinin başında ifade etmiştik. Bütün meydanlarla ilgili aslında hani belki de siyasetin, merkezi iktidarın hayata bakışıyla ilgili mesela en büyük saldırıların olduğu alanlardır. Yani doğrudan doğruya Cumhuriyet'in mekanlarıyla bir hesaplaşma süreci de aslında yaşandı bu süreçte. Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılması, yani orada yeni bir caminin yapılması, işte Taksim Cumhuriyet Meydanı, 1 Mayıs Meydanı, işte birdenbire meydan özelliğini yitirme bütün gösterilere kapatılması. Yani burada önceliğimiz sanırım Taksim Meydanı'nı geri kazanmak için, önce meydan olarak kullanmak için bir mücadele. Dolayısıyla bunu koruma amaçlı imar planları sürecinden itibaren yeniden bir kazanım elde etmemiz gerekirken, işte tersine biraz yarışma süreçleriyle bağlantılı olarak bu sürecin ele alınıyor olmasını da eleştirdik.
Sanki birinci seçilen yarışmada da, projede de bir teraslar falan vardı. Hani dediğiniz bu sisteme de sanki biraz daha uygun bir şey gibi bir zemin yaratmış oldu sanki.
Yani şimdi tabii bir Mimarlar Odası başkanı olarak yarışma, yani projeleri doğrudan eleştirmek yerine aslında o sonuç ürünlere sebebiyet veren yarışma anlayışının ortadan kaldırılması ya da işte buna eleştiri getirmek daha sağlıklı. Dolayısıyla biz de sonuç ürünler üzerinde değil, baştan itibaren bu kadar hızla yarışmaların ne diyelim yapılması, hazırlık sürecinin hem kamuoyunun bilinçlenmesi ve olayı sahiplenmesi açısından hem de aslında yarışmacılar açısından zor bir süreç olduğunu ifade etmeye çalıştık. En nihayetinde de aslında hani meydan yarışmalarında işte aslında benzer bürolar projeler hazırladılar. Yani işte Taksim'de de, Bakırköy'de de, Salacak'ta da.
Sanki bunların bir fikir projesi olması, yani fikir projesi, fikir yarışması olması sanki daha uygun bir ortam sağlardı sanki gibi geliyor bana.
İmar planı olmayan yerlerde doğrudan doğruya bir yarışmayla uygulama projesi elde etme süreci projeden imar planına dönüş anlamına gelir ki bizim aslında baştan beri meslek odası olarak eleştirdiğimiz konudur. Çünkü tasarımın bütün ilkeleri, kriterleri o imar planı üzerinden şekillenir ve o imar planının getirdiği yapılaşma koşullarına göre de ya da boşluklara göre de siz bir yarışma alanı üzerinden yapı ya da mekan tasarlaması yaparsınız. Dolayısıyla burada tersine bir durum oluşuyor.
Peki bu yarışmalarla birlikte bir de yarışma ortamında alışık olmadığımız bir sonuç da yaşandı. Şöyle yarışmalar sonuçları açıklandıktan sonra bir de halk oylaması kriteri ortaya çıktı. Bu da bazı tartışmalara yol açtı. Hani bu tarz şeyler mesleki birikim gerektirir, bir bilim gerektirir, ilim gerektirir. Hani halk oylamasına sunulur, sunulamaz gibi tartışmalar da gündemde yer aldı. Siz buna ne dersiniz?
Yani şunu söylememiz mümkün.
Halk oylamasıyla doğru mudur?
Şimdi Taksim Meydanı için 3 etap vardı. Jürinin birincisi, halk oylamasının birincisi ve belediyenin birincisi. Orada çok büyük bir tesadüfle üçü de aynı proje çıktı. Ama az önce de ifade ettiğim gibi aslında yarışma süreçleri eğer kamuoyu sağlıklı bilgilendirilebilirse buradan verimli bir sonuç elde edebilirsiniz. Aslında meydan yarışmalarında bizim en çok projelerden de baktığımız, halkın da meylettiği projelere baktığımızda gördüğümüz şu, insanlar artık yeşil alan istiyorlar. İnsanlar aslında bu süreçte parkla meydan arasındaki farkın ne olduğunu tam olarak anlayamamışlar, anlatamamışız. Yarışmayı yapanlar da anlatamamışlar. Dolayısıyla bu bir süreç. Dolayısıyla hani her birinde daha çok yeşil alanı gördükleri projeye doğru halk tarafından bir mail etmenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
Bunda hani farklı sonuçlar doğuruyor da maalesef. Hani çünkü genellikle toplum bu oylamaları yaparken işte renderlar ya da görseller üzerinden oylamalar yapılıyor. Şimdi bazı projeleri bizim de inceleme fırsatımız oldu. Şimdi plana baktığınızda, işte kesite baktığınızda herhangi bir ne bileyim bir otobüs durakları var orada ama
Kadıköy yarışmasında daha çok dikkat
hiçbir otobüs görmüyorsunuz. Sanki orada trafik çözülmüş vesaire, tüm sonuçlar gerçekleşmiş, yemyeşil bir alan olmuş gibi proje sunumu yapılıyor. Tabii halk da doğal olarak gidiyor oraya oyunu veriyor. Umarız bir doğru bir şekilde değerlendirmesi yapılır.
Aslında bu da tam proje mi önce, plan mı önce sorusunun yanıtıyla bağlantılı. Şimdi Kadıköy Meydanı gibi çok büyük sirkülasyonun olduğu, bir aktarma istasyonu gibi çalışan ama aynı zamanda günlük insan sirkülasyonunda çok fazla olduğu bir alanda siz otobüs duraklarıyla ilgili, ulaşım akslarıyla ilgili, işte yani ulaşım derken orada vapur iskelesinden işte metroya kadar olan bütün bu bağlantıları da düşündüğünüzde, ki işte raylı sistem hani Haydarpaşa'yı da katmak gerekiyor bunun içerisine. Dolayısıyla bunu bir imar planında çözersiniz. Orada siz otobüs duraklarının nerede konuşlanması gerektiğini ifade edersiniz. Ve ardından ortaya çıkan meydan, hani meydan olarak tasarlanması gereken yerle ilgili de bir yarışma açabilirsiniz. Yarışmayı önden yaptığınızda işte bazı şeyler doğrudan imar planında çözülür gibi bırakılabiliyor.
Yarışma sürecini burada noktalayalım. Gelelim bir diğer İstanbul gündemini meşgul eden, aslında İstanbul gündemiyle birlikte Türkiye gündeminde oldukça zaman zaman oluyor bu maalesef. Çünkü bir başka Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşadığımızda, deprem kuşağında yaşıyoruz çünkü ülke genel olarak, hemen İstanbul depremi de gündeme geliyor ama sonra Yine öteliyoruz. İşte havanın altına, halının altına sürüyoruz bu gerçeği. Ama herkesin bir beklediği, bildiği bir gerçek var ki Büyük İstanbul depreminden söz ediliyor. Genel yapıya baktığınızda hem yerel yönetimlere hem de ülke genelindeki yönetime baktığınızda İstanbul depremine hazırlık sürecini nasıl yorumlarsınız?
99 yılından itibaren aslında İstanbul ölçeğinde yapılan planlama çalışmalarına baktığımızda 99 depreminde yaşayan birisi olarak kentler daha mı hazır, İstanbul daha mı hazır? Hayır, kesinlikle hayır. Yani 99'da kent içi boşluk sayımız daha fazlaydı. İmar parsellerinde boş alanlarımız daha fazlaydı. Her sokakta, her mahallede yapılaşmamış pek çok arazi vardı. Ve dolayısıyla bunlar geçici toplanma alanları olarak da kullanılıyordu. Peki ne oldu ondan sonra? Birincisi hızla aslında bu boş parseller yapılaştı. Ardından afet toplanma alanları ya da işte geçici çadır mekanları olarak ayrılan alanların hemen imara açıldığını gördük.
Çoğu da AVM oldu maalesef.
Elbette yani hani diğer taraftan nüfus artıyor yani sürekli olarak yapı stoğu artıyor ama eskimiş yapı stoğu üzerinde de çok az hani böyle konut bazında, bina bazında, yapı bazında dönüşümlerin olduğunu görüyoruz. Onun dışında yapmaya çalıştıkları, getirdikleri bütün kurallarla yapmaya çalıştıklarının da yani Fikirtepe en kötü örneklerinden bir tanesidir. Evet. Sulukule, Fener, Balat. Baktığımızda bütün bu dönüşüm projelerinin de aslında insanları yerinden etmeyle sonuçlandığını ve sağlıklı mekanlarda, sağlıklı yapılarda insanların yaşamasından çok kent içinde bir varsıl yoksul arasındaki gerilimin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla afetlere karşı kent hazırlanırken de yoksulların ya da dar gelir gruplarının da burada aslında daha riskli bir alanda olduğunu söylememiz mümkün. Pandemi de bir çeşit aslında aynı şeyi yapmış oldu. Ne yazık ki bu afetler, işte salgın hastalıklar bayağı bir sınıfsal ayrım üzerinden de aslında insanların hayatlarını etkiliyor. Çünkü çok kolay olmuyor. İnsanlar hayatları boyunca çalışıp bir konut alıyorlar. O konutun işte yıkılıp yeniden yapılması için ödemesi gereken miktarları ödeyecek durumlar olmadığı zaman insanlar aslında kaderlerine hani boyun eğer bir şekilde o eskimiş yapılarda oturmaya devam ediyorlar. Daha da kötüsü oldu aslında bu süreçte. 2018 Mayıs ayında biliyorsunuz bir imar affı düzenlemesi çıktı. İmar Kanunu geçici 16. maddeyle. Ve üstelik de bunun hani böyle mizah gibi aslında kara mizah gibi bir durum. Amaç maddesinde bu imar affından elde edilecek olan gelirlerin kentlerin afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesi için kullanılacağı söylendi. 1999 depreminden sonra çeşitli konu başlıkları altında vergiler aslında yüklendi vatandaşa. Biliyorsunuz o dönemde çıkartılan bedelli askerlikten bile elde edilecek olan gelirlerin işte kentlerin afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesi için kullanılacağı söylenmişti. Birincisi bütün bu toplanan vergiler hiçbir şekilde aslında amacına uygun olarak kullanılmadı. Dolayısıyla aradan geçen bunca zaman sonra baktığımızda kentte hala eskimiş yapı stoğu yerinde durmaya devam ediyor. Kent içi boşluklar hızla tüketilmiş. Afet toplanma alanları, geçici çadır ve barınma alanları ile ilgili inanılmaz bir ulaşım sorunu oluşmaya başladı. İyi bir durumda değiliz. Bunu söyleyebilirim kısaca.
Bu kentsel dönüşüm örneklerinde de verdiğimiz örneklere baktığımızda hep bir yerde tıkanmış, doğru örnekler olmadığını görüyoruz. Türkiye'de biz bu işi niye beceremiyoruz? Ya da Türkiye'de örnek gösterebileceğimiz bir kentsel dönüşüm çalışması var mı? İnsanlar da toplum da şunu karşılaştırıyor genel olarak. Yani bir mahallede iki tane binanın dönüşüme uğraması bir kentsel dönüşüm değildir. Yani bina bazlı bir dönüşümdür.
Yerinde dönüşüm.
Yerinde dönüşüme yönelik. Evet. Hani baktığımızda ama işte binasını böyle bir algı var. Hani kentsel dönüşüme vereceğim, müteahhite vereceğim algısı var toplumda. Bu uygulamayı niye doğru yapamıyoruz biz? Nerede yanlış yapıyoruz bu kentsel dönüşüm uygulamalarında?
Aslında 6.366 afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun. Onun işte böyle defalarca değişen uygulama yönetmeliği açısından baktığımızda bu mevzuat zaten bina ölçeğinden, yapı ölçeğinden başlıyor. Mahalle ölçeğine kadar. Hatta daha büyük alanlarda kentsel dönüşüm, riskli alan ilanlarının olabileceği düzenlemeler içeriyor. Şimdi az önce verdiğim örneklere baktığımızda nasıl kullanıldı bu? Merkezi iktidarın hayata bakışının aslında kent mekanlarına yansımasıyla ilgili bir durum da söz konusu burada. Tarlabaşı ile ilgili yapılan müdahalelerde bu alana önce ne diyelim çöküntü alanı olarak ilan edildi. Her türlü suçla ilişkilendirildi ve dolayısıyla o bölgeye yapılacak olan her türlü müdahalenin de aslında ne diyelim mübah olduğunu ifade ettiler. Sulukule'de keza aynı şekilde, Fenerbalat'ta aynı şekilde. Fikirtepe gibi özel proje alanlarındaysa dönüşümün sadece oradaki yapı yoğunluğunun müteahhit eliyle dönüştürülebilmesi için müteahhit payının da ilave edilerek bir emsal artışı üzerinden olabileceği üzerinde
ama o bile işe
bir
yaramadı.
Çalışma evet, yaptılar. Maalesef. Dördün üzerinde bir emsal kullanmalarına rağmen sonuç itibariyle hala bitmemiş, hala sorunu çözülmemiş. Üstelik de oradan ayrılan insanların da geriye dönme ihtimali kalmamış evet. bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşüm dediğimiz aslında varsılların kent mekanına hakim olma, yoksulların da kentin daha da çeperlerine itilme süreci gibi işliyor. İktidar tarafından aslında bütün düzenlemeleri de buna göre yapılmaya başlandı. Dolayısıyla artık insanların 6306'ya da güveni kalmamıştır. Dönüp bu sefer sadece yapı ölçeğinde kendi oturdukları binayı dönüştürebilmek için İşte ya kredi alıyorlar ya kira desteği alıyorlar. Çeşitli yöntemler kullanarak aslında müteahhit dediğimiz yapsat sektörü aracılığıyla kendi binalarını sağlamlaştırmaya çalışıyorlar. Ama sağlıklı çevre sadece sağlıklı bina değildir. Temel sorun bu. Ya da emsal artışlarıyla aslında bunların çözülmesi mümkün değildir. Bunların sağlıklı bir planlamayla çözülmesi gerekiyor. Bu planlamada da yani yoksulluk üzerinden siyasi ayrışma üzerinden, kültür farklılığı üzerinden bir yok etme politikasının sürdürüldüğünü ne yazık ki şimdiye kadar gördüğümüz örneklerde söylememiz mümkün. Bunlardan derhal vazgeçilmesi gerekiyor. Sulukule'de bir kültür yok edildi. Seneler sonra orada davalar kazanıldı ama oradan yok edilen, işte sürülen insanlar başka yerlerde kendi kültürlerini de aslında sürdüremedikleri için son derece de mutsuz oldular.
Gelelim bir başka büyük projeye.
Kanal İstanbul.
Kanal İstanbul. Şimdi son dönemde yerel yönetimle merkez yönetim arasında da sıkça gündeme getirilen, karşı karşıya getirilen, hatta yerel yönetimin bununla alakalı çalıştaylar düzenlediği, işte sivil toplum kuruluşlarının, Mimarlar Odası'nın defalarca bilimsel verilerle bu işin olmaması gerektiğine yönelik raporları ortada dururken, yakın zamanda ihalesi yapıldı. Yapılacak daha doğrusu. Bununla ilgili düşünceleriniz neler? Bu inatla, Kanal İstanbul inadı, şimdi bilim adamları hayır der, yerel yönetim hayır der, Mimarlar Odası hayır der, yer bilimcileri hayır der. Ama bir el hala daha burası olacaktır der.
Pek çok proje yapıldı aslında böyle. Yani Çamlıca'da yapılan camide aslında evet. hani bir sit alanının içerisinde yerleşim alanlarından hani o kadar uzak bir alanda yani hani bu kadarı da olmaz dediğimiz ama sonuç itibariyle yapılan bir projeydi. Ama Kanal İstanbul sadece İstanbul için değil Marmara bölgesi ve aslında tüm Türkiye için gerçekten hem ekolojik hem ekonomik bir yıkım projesi. 2017 yılında hani 2011 yılından itibaren güzergahlar üzerinde başlatılan tartışmalar 2017 yılında hayalim olan proje diye o dönemin başbakanı tarafından açıklanan projeler bütün bilim insanlarının raporlarına rağmen bir şekilde aslında verilen taahhütler nedeniyle çünkü hepimiz biliyoruz kanalın etrafında pek çok arazinin satışı yapıldı. Bunlar da hani tarım arazisi ya da orman arazisi olarak da satılmamışlardır elbette. Bir takım taahhütlerin verildiği ve dolayısıyla da o taahhütlerin artık yerine getirilmesi gerektiği gibi bir durum söz konusu. Şunu söyleyebiliriz elbette Kanal İstanbul projesiyle ilgili. En başta yani bir kanal ve kanalın etrafında bir rezerv alanı olarak aslında ilan edilen ve afet riski taşıyan bölgelerdeki vatandaşların işte oradaki binaların yıkılıp bu rezerv alanında yapılacak olan yapılara geçmesi gibi bir şey söz konusu iken birdenbire bir baktık ki yani neredeyse Arap Yarımadası'nın tamamı burada mülkiyet sahibi olmuş. Dolayısıyla hani bir rezerv alan olarak da kullanılmayacağı aslında netleşmiş oldu. En temel gerekçelerinden bir tanesi işte tanker geçişleriydi ki onunla ilgili hani çok da açıklamaya gerek yok. Hani bütün bunların olmayacağı, oralardan o kesitlerden o büyük tankerlerin, bahse konu tankerlerin geçemeyeceği. Zaten artık tankerle ulaşımın da ortadan kalktığı, gittikçe azaldığı bir dönemde hani bunun gerekçesinin doğru bir gerekçe olmadığı ortaya konulmuştu. Diğer bir gerekçe gayrimenkul gelirleriydi. Aslında burada en önemli şey gayrimenkul gelirleri. Diğer taraftan aslında üçlü bir projenin ayağı olarak baktığımızda 3. köprü, İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul projesi birbirini besleyen ve aynı zamanda da İstanbul'un bütün kuzey ormanlarını ve su toplama havzalarını yok eden bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Havaalanıyla zaten kuzey ormanlarının çok büyük bir kısmı maalesef Kuzey Marmara Otoyolu, 3. köprü güzergahı ve o güzergahın yan yolları nedeniyle zaten bütün orman alanları yok edildi. Şimdi Kanal İstanbul'la da aslında hani kendi kendine yetmeyecek işte böyle son zamanlarda çokça da konuşuluyor elbette işte yağmur yağmasa barajlardaki su doluluk oranları filan. Yani kendi su rezervi kendine yetmeyen, sürekli sağındaki solundaki aslında kentlerin yerleşme alanlarının su stoğunu kullanan, böyle bir ne diyelim hani çevresini sürekli sömüren bir kent haline gelmiş İstanbul'a artık hani bundan daha fazla ihanet nasıl edilebilirdi? Mevcut su toplama havzalarını ve barajlarını yok ederek yapılabilirdi. Sazlıdere aşağıda Küçükçekmece Gölü ile başlayan Sazlıdere Barajı'nı yok eden yukarıda Terkos'u işte bir bölümünü yarıp geçen ve Karadeniz'e açılan aslında o su yolu, 45 kilometrelik su yolunun da yaptığı budur. Yani orman alanları, tarım alanları ve aynı zamanda su toplama havzaları. Hani orman alanlarına bakıyor. Bütün bunlar aslında hani bir canlı yaşamı için hani en temel gerekçeler olarak baktığımız zaman bunların hepsini yok eden bir proje. Hangi taahhütlerle ve inatla yapılmaya çalışılıyor akıl alır gibi değil. Üstelik de biliyorsunuz bu proje ilk çıktığında taraflardan biri bir protokol yapılmıştı. Taraflardan biri Büyükşehir Belediyesi'ydi, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı. Tabii şeyi beklemiyorlardı, iktidarın el değiştireceğini tabii düşünmüyorlardı Büyükşehir'de. Büyükşehir'de farklı bir siyasi parti geldi ve belediye başkanı da çıktı. Bu Kanal İstanbul projesi bir ihanet projesidir, asla yaptırmayacağız dedi. Dolayısıyla bu öbür taraftan da merkezi iktidardan da yani sen ne dersen de ben bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinden yaparım dedi ve bütün planlama süreçlerini de aslında olduğu gibi Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinden hayata geçirmeye çalıştı. Diğer taraftan aslında hani doğudaki illerde kayyım yöntemiyle seçilmiş belediye başkanlarının yetki alanlarını yaptığı kısıtlamayı işte İstanbul'da İyi da doğru. aslında kentin içerisinde milyonlarca metrekarelik bir alandaki bir imar faaliyetini tümden karşı çıkmasına rağmen belediyenin inatlaşarak yapmaya çalışması gibi bir durum söz konusu.
Maalesef ülke genelinde de böyle de bir politika ortaya çıktı. Yani yerel yönetimlere danışmadan, yerel halklara danışmadan, şimdi bu sadece İstanbul için geçerli değil. Tabii. Geçtiğimiz günlerde Afyon'da da hala daha tartışması devam ediyor. Merkez hükümetin yaptığı planlar üzerinden projeler ortaya çıkmaya çalışıyor ama burada işte yerel halk karşı, yerel belediye karşı, herkes karşı kime yönelik yapıldığı soru işareti olarak kalıyor maalesef. Ülke genelinde de bu tarz politikalara dikkat edilmesi gerekiyor ama
ya şeyde de bilmiyoruz. Asıl sıkıntı da şey oluyor mesela Kanal İstanbul'un tanıtım videolarında bir bakıyoruz. Orada gökdelenler var, konutlar var ama onları kim çizdi? Neye göre belirlendi o kat yüksekliği? Aynısı bundan önce Haydarpaşa'nın şeyinde de vardı. Arkasında oteller, gökdelenler. Kim çizdi onları? Yani biz nereden biliyoruz onun öyle bir yapı olacağını orada? Onlar da hazır değil ama böyle bir kamuoyu da bir gündem yaratılarak devamında da biz onu o şekilde hallederize geliyor iş.
Şu anda aslında planlama epeydir. Yani 2005 sürecinden itibaren çok yakından takip ettiğimiz bir konu. 2000'lerin başından itibaren uluslararası gayrimenkul fuarları, az önce bahsettiğiniz Haydarpaşa projesi, işte Kan'daki uluslararası gayrimenkul fuarında görücüye çıkartılmış ve hani projeyi yapacak olan yatırımcı arıyordu. Dolayısıyla aslında bu Kanal İstanbul projesi de proje olarak hazırlanıp oradaki yapılar, görselleri de hazırlanıp aslında gayrimenkul firmaları tarafından pazarlandı. Yani reklamlarına bakın, evet. YouTube Orta Doğu'da çokça dönüyor bunun şeyleri, videoları. Dolayısıyla o projeleri biz de oradan görüyoruz zaten. Yani imar planı bile olmayan bir yerde, işte kanalın etrafında işte böyle yalı boyu evlerin olduğu, biraz gerisinde gökdelenlerin olduğu filan görseller hazırlanmıştı ama imar planları henüz yoktu. Yok. Dolayısıyla hani bir proje üzerinden bir pazarlama yöntemiyle, bir kent parçasının pazarlanması yöntemiyle bir ne diyelim yapılaşma ve aslında arazi satışının burada öncelendiğini söyleyebiliriz.
Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz ama son bir soruyla toparlayalım. Bizleri genç dinleyicilerimiz de, genç meslektaşlarımız da dinliyor. Şimdi ülkede şöyle de bir sorun var. Her yıl binlerce meslektaşımız oluyor, üniversitelerden mezun oluyor. Her illerde mimarlığın da alanları, bölümlerinin sayıları artmaya başladı. Hani bunları sicil numaralarından da takip edebiliriz. Evet. Bizler işte 42 binlerdeyiz. Şimdi 60 binlerde. Bir mezun 10. yılımızdayız biz mezuniyetimizin. Ama bu şey mezunlaşma süresi oldukça artıyor ama aynı derecede bir şey yok. İş bulma ya da proje üretme.
Ya bununla ilgili istatistiklerde de var. Hani Avrupa'da nüfus başına 10 mimar düşüyorsa sadece İstanbul'da nüfus başına 14 mimar düşüyor. Yani Avrupa ile bile neredeyse kafa kafaya sadece İstanbul'daki mimar sayısı. Bunların sınırlandırılmasını düşün, yani nasıl bir sınırlandırma gelmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?
Mimarlık fakültelerinin sayısı sanırım 140'ın üzerinde, evet. Bölümünün sayısı Türkiye genelinde 140'ın üzerine çıktı. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ortalama senede mezun sayısı 8-10 bin civarında. Böyle bir ortamda kamuda mimarların, hani aslında mimarların, mühendislerin ve şehir plancıların, evet. istihdam oranları çok düşük. Kamu sürekli küçülüyor ve özel sektöre aslında devrediyor kendi hizmetlerini. Dolayısıyla baktığımız zaman istihdam sorunu, iş bulma sorununun da arttığını görüyoruz. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi ihtiyacın çok ötesinde mimar, mühendis ve plancı da yetişiyor. Dolayısıyla bir şekilde YÖK'ün aslında bütün bunlara bir dur demesi gerekiyor ve bir sınırlandırma getirmesi gerekiyor. İkincisi, sadece mimarlık, mühendislik ve planlama alanından değil, farklı alanlarda da bunları söyleyebiliriz. Türkiye'de üniversite eğitimi artık lise eğitimi gibi neredeyse hani kampüs hayatından uzak ama hani köyde de bir üniversite olsun, hani böyle bir istatistiki veri olarak gördükleri için, yani nitelik ve nicelik arasındaki makas gittikçe açılmaya başladı. Dolayısıyla genç meslektaşlarımız ve meslektaş adaylarımız da aslında aldıkları eğitim itibariyle de bazen hani alması gerekenin çok daha azına maalesef sahip olabiliyor. Bu önlemlerin tabii Yüksek Öğretim Kurumu tarafından alınması gerekiyor. Bizlerin yaptığı mimarlık ve eğitim kurultaylarının aslında hani neredeyse her dönem yaptığımız kurultayların en önemli verilerinden biridir ve yıllardır YÖK'e artık mimarlık ve mühendislik fakültelerinde şu şeyleri, sayıları düşürmek gerekiyor. Çok fazla mimarlık mühendislik fakültesi açılmaya başlandı. Dolayısıyla bunların akademik kadroları aslında ihtiyacın çok gerisinde kaldı. Bunları toparlamak gerektiği üzerine pek çok şeyimiz oldu, görüş sunduk. Ama ne yazık ki iktidar bütün kurumlara hakim ve kendi dışında aslında hiçbir kurumun sözlerini de dinlemiyor.
Süremizin sonuna geldik. Konuğumuz Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen'di. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Bizleri konuk olduğunuz için. Bir başka bölümde bir başka konu ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.